Ayrım 3, sayfa 16. Sosyolojik kuramların klasik tasnifi. Sosyolojik kuramların klasik tasnifi. Modern bir bilim olarak sosyoloji, her zaman bir bilim olduğunu ispatlama çabası içerisinde olmuştur. Bu, sosyolojinin doğa bilimlerinin yöntemlerini kendisine örnek aldığı anlamına gelmektedir. Rhein König'in kuramların yukarıda sözü edilen özelliklerini de dikkate alarak yapmış olduğu sınıflamada bu çerçevede anlaşılmalıdır. König kuramları ikiye ayırır. A. Sosyolojik kuramlar, B. Toplum kuramları. Sosyolojik kuramlar. Sosyolojik kuramlar esas itibariyle değişkenlerin mantıksal bağlantısını, cümleleri, kavramları ve konseptleri içerir. Kuramın içeriği gözlem diliyle ortaya konabilmeli ve deneysel olarak denetlenebilir olmalıdır. Human'ın toplumsal gruplar kuramı bu tarz kuramlar için klasik bir örnek olabilir. Bu tarz kuramları sosyolojinin tüm alt disiplinlerinde bulabiliriz. Sosyolojik kuramları karmaşıklıklarına göre sınıflandırabiliriz. Ampirik düzenlilikler. Bunlar kelimenin tam anlamıyla kuram değildirler. Söz konusu olan, yapılan araştırmalardan sıklıkla elde edilen neticelerdir. Örneğin, kişinin eğitim seviyesi ne kadar yüksekse, tiyatroya gitme oranı da o kadar fazladır veya kadınlar erkeklere oranla daha fazla et yer ve bunun gibi. Bu ve benzeri ampirik düzenliliklerle ilgili pek çok veri kamuoyu araştırmaları yoluyla elde edilir. Gerçekliği yalın bir biçimde tanımlayan betimleyici incelemeler ve belirli bir zaman dilimi içerisindeki gelişmeleri gösteren uzun vadeli araştırmalar bu grup içerisinde yer alırlar. Yine evlilik oranlarındaki değişiklikleri, doğum oranlarını ve göçü konu eden demografik çalışmalarda bu grup içerisinde kabul edilebilir. Bu çalışmalar açıklama yapmaktan ziyade sadece belli ampirik düzenlilikleri ortaya koyarlar. Ad hoc kuramlar. Ad hoc kuramlar, ampirik düzenlilikleri anlamlı ve spontan bir biçimde açıklar. Bu kuramlar tespit edilen düzenlilikler üzerinden doğrulan makul yargılara ulaşır. Örneğin, eğitim düzeyi yüksek olan kişiler, eğitim düzeyi düşük olan kişilere oranla, meseleyle ilgili daha fazla bilgi sahibi oldukları için, daha sık sinemaya giderler veya insanlar gidecekleri yerde daha iyi imkanlara sahip olacaklarını düşündükleri için göç ederler ve bunun gibi. Ad hoc kuramlar, belli bir davranışın veya tutumun aceleci bir biçimde açıklandığı gündelik hayat kuramlarıyla pek çok ortak özelliğe sahiptir. Ama daha yakından değerlendirildiğinde gündelik hayat kuramlarının sık sık ön yargılar veya tamamlanmamış yargılardan oluştuğunu görürüz. İnsanlar sadece daha fazla kazanmak için göç etmezler. Siyasal özgürlük, ailenin birleşmesi ve bunun gibi farklı pek çok faktör göç sebebi olabilir. Alıştırma. Şu ampirik düzenliliklere dair ad hoc kuramları geliştirin. Erkekler kadınlara oranla daha fazla et yer. Daha ciddi bir başka örnek. Alpin bölgelerde evlilik dışı doğum oranları büyük şehirdekinden daha yüksektir. Meso kuramlar. Ad hoc kuramlar gerçekliğin sadece küçük bir kısmını açıklarlar. Bu kuramların gerçekliğin farklı yönlerini de dikkate almak ve kapsayıcı açıklamalar yapmak gibi bir iddiası yoktur. Bu hususta meso kuramlar, parantez orta ölçekli kuramlar, daha geniş bir alanı açıklamaya çalışan kuramlar olarak temayüz eder. Kavram, Robert K. Merton tarafından teklif edilmiş ve sosyal bilimlerde de uzunca bir süre oldukça rağbet görmüştür. Mezzokuramlar, belli bir konu etrafında toplanan pek çok ad hoc kuramı içerir. Toplumsal grup kuramları, kentlerin gelişimine dair kuramlar, organizasyonların birlikte çalışması hakkındaki kuramlar ve hemen hemen bütün uzmanlık alanlarıyla ilişkilendirilerek oluşturulan sosyolojinin alt dallarına dair kuramlar meso kuramlardır. Makro kuramlar. Makro kuramların iddiası toplumların gelişimine dair kapsayıcı açıklamalara ulaşmaktır. Sık sık makro kuramlardan bahsedilir. Bu kuramların iki kişi arasındaki etkileşimden tüm dünyadaki devletlerin ve organizasyonların ilişkilerine varıncaya kadar çok geniş bir açıklama alanı vardır. Sistem kuramı, yapısal işlevselcilik, tarihsel materyalizm ve dünya toplumunun gelişimi kuramı ilk akla gelen makro kuramlardır. Habermas'ın iletişimsel eylem kuramı da makro kuramlara örnek verilebilir. Sosyal bilimler içerisinde çok fazla makro kuram yoktur. Makro kuramların çok soyut olmalarının yanı sıra deneysel olarak denetlenebilme ve çürütülebilme ihtimallerinin çok zayıf olması gibi dezavantajları vardır. Bu özellikleri söz konusu kuramlara dinsel bir hava katar. İnsan bu kuramlara inanmak zorundadır. Bir kuramın geçerli ve başarılı olma ölçütü, o kuramın deneysel olarak test edilebilir veya yanlışlanabilir olmasıdır. Doğrulama ve yanlışlama üzerine bir ara söz. Burada Popper'in (parantez 1973) eleştirel rasyonalizm düşüncesinden esinlenen bilimsel görüşten bahsedilecektir. İlk pozitivistler bir kuramın geçerli sayılabilmesi için doğrulanabilir olması gerektiğini savundular. Bu düşünce Viyana okulunun da kabul ettiği bir düşünceydi. Popper ikna edici bir biçimde şimdiye kadar olan olayları bilsek de gelecekte olacak olayları hiçbir biçimde bilemeyeceğimiz için bir kuramın hiçbir zaman kesin olarak doğrulanamayacağını gösterdi. Bu tezle ilgili çok basit ve kabul gören bir örnek şöyledir. Var olan tüm kargaları sayamayacağımızdan ve gelecekte beyaz bir karganın ortaya çıkma ihtimali olduğundan bütün kargalar siyahtır önermesinin doğruluğu hiçbir zaman tam olarak ispatlanamaz. Var olan tüm kargaları aramak çok zahmetlidir. Bu nedenle prensip olarak beyaz bir karganın var olup olmadığının, yani kuramın yanlışlanabilirliğinin araştırılması çok daha kolaydır. Beyaz bir kargaya rastlarsak daha fazla araştırma yapmamıza gerek kalmaz. Kuramımız yanlışlanmış olur. Beyaz bir karga bulunamadığı müddetçe kuramımız yanlışlanmamıştır ve bu da kuramımızın geçerliğini gösterir. Popper'a göre bütün araçlarımızla kuramları yanlışlamak için ve bu vesileyle yanlış hipotezleri gündemden çıkarmak için uğraşmalıyız. Toplum kuramları. Makro kuramlar çürütülmesi zor olan teorilerdir. Ve René Koenig'in toplum kuramları olarak adlandırdığı kuramlara yakındırlar. Buna ampirik gözlemi yatsıyan toplumsal, felsefi, spekülatif ve yargılayıcı yaklaşımlar örnek olarak verilebilir. Rousseau'nun mülkiyetin oluşumu ve Thomas Hobbes'in Leviathan kuramı, Thomas More'un ütopyası ve Marksizmin eskatolojik yaklaşımları da bu kuramlar arasında yer alır. Söz konusu kuramların sosyolojik önemi, düşünceyi canlandırıcı niteliklerinden kaynaklanır. Marksizm gibi bazı kuramlar ise toplum eleştirisi yaparlar ve pratik eylem çağrısında bulunurlar. Bu kuramlarda esas olan sadece bilimsel kuramların denetimi değil, aynı zamanda toplumun değiştirilmesidir. Bu açıdan politik bir yanları da bulunur. Koenig'in yapmış olduğu tasnif felsefi spekülasyonlarla bilimsel kuramları birbirinden ayırır. Yine de daha önce bahsettiğimiz gibi ikisi arasındaki sınır belirsizdir. Pek çok sosyolog meso kuramların ötesine geçmez. Bu, çağdaş araştırma araçlarıyla ampirik kuram inşasında erişilebilen en üst noktadır. Diğer taraftan bazıları eylemi sosyolojinin dışında bırakmak istemez ve toplum kuramlarını bilimsel kuramlar olarak görür. Beşeri hayatta her şey birbiriyle iç içe geçmiş olduğu için kuramların birbirinden ayrılması tamamen analitiktir. Bu tür bir analitik ayrım kuramların sınıflandırılıp kategorize edilmesine yarar. Ayrıca bu ayrım bize bir kuramın ifade gücü ve değeri ile ilgili bilgi verir. Kuramdan beklentilerimizin neler olabileceğini söyler. Mesela bir meso kuramdan belli bir konu çerçevesinde gerçekliğin gözlemlenmesi ve deneysel yöntemlerin uygulanması ile ortaya çıkan sonuçları içermesini bekleriz. Toplum kuramlarından ise her şeyden önce kuramcının uzun ve sessiz bir tefekkür ve bilgi edinme süreci sonrası oluşturduğu görüşler doğrultusunda gerçekliğe dair tüm karmaşık düşünceleri içermesini bekleriz. Bazen de bu kurumların barış içerisinde bir arada yaşama yollarını gösterebilecek yol haritalarını veren toplum eleştirilerini içermelerini bekleriz. Eğer mutlaklaştırmaz ve birer din haline getirmezsek bu söylemlerin bizlere daha iyi bir topluma giden yolları göstermeleri muhtemeldir. Kitabın başlangıç kısmında belirttiğimiz gibi, bilimsel ve bilimsel olmayan kuramlar arasında derece farkı vardır. Bu bakımdan kuramlarla ilgili tasnifin bulgusal bir değeri vardır ve bize bir kuramın değeri hakkında ipucu verir. Yekpare bir toplum kuramı. Bir önceki bölümde yapmış olduğumuz ayrımın üstü, sosyolojik kuramların tasnifinde kullanılan farklı bir boyut tarafından örtülür. Uzlaşma ve çatışma kuramları ayrımı yapılır. Bu örnekte kuramlar, toplumsal düzen ve istikrar öğelerini vurgulaması veya çatışmayı ve toplumsal değişimi sorgulamasına göre sınıflandırılır. Bu sınıflandırmayı eleştirenlerden biri Anthony Giddens'tir. Parantez 1981. Giddens, bu ayrımın sosyolojik klasiklerin algılanışına dair özel bir geleneğe dayandığını söyler. Ona göre, ihtiyaç duyduğumuz şey, endüstri toplumunun uzlaşma ve çatışma yönlerini de içeren kapsamlı bir kuramdır. Böyle bir kurama da ancak bir mitosun başka bir mitosu doğurması gibi, sosyolojik eserler içerisinde sadece çatışmacı veya sadece uzlaşmacı unsurların benimsenmesi yoluyla sosyoloji tarihinin özet bir yorumu sonucunda hasıl olan uzlaşma ve çatışma kuramları ayrımı yapmaktan vazgeçilerek ulaşılabilir. Modern sosyoloji uzlaşma ve çatışma unsurlarını endüstri toplumunun gelişimi kuramı hedefiyle birbirine bağlamalı ve mukayeseli incelemeleri yeniden canlandırmalıdır. Parantez Giddens 1981. 1970'li yıllarda homojen bir endüstri toplumu kuramı geliştirilebileceği tasavvur edilirken, 1980'lerde post endüstriyel bilgi toplumuna geçişin cereyan etmekte olduğu daha aşikar bir biçimde görülebiliyordu. Diğer taraftan pek çok toplumda Avrupa sanayi toplumu standartlarında değildir ve farklı dünya kültürleri Huntington 1997 parantez homojen bir kuramın oluşturulmasına izin vermez. Bu yüzden belki de sosyolojik kuramların inşasında meso kuramlar anlamında tek bir boyutla yetinmeli veya bugün sistem kuramında olduğu gibi çok soyut ve genel düzleme meyleden sosyolojik kuramlar kurgulamalıyız. Ama bu şekildeki bir kurgu ne şaşırtıcıdır ne de böyle kapsayıcı bir kuram bana göre faydalı ve arzu edilirdir. Şaşırtıcı olamaz. Çünkü insanlık tarihi çok karmaşık ve çok katmanlıdır. İnsanlar geçmişte çok farklı bir arada yaşama biçimleri tecrübe ettiler, halen de tecrübe ediyorlar. Bundan dolayı tek boyutlu bir açıklamaya güvenemeyiz. Faydalı değildir. Zira kolaylıkla her şey bu kuram ekseninde görülmeye başlanabilir ve sınıflandırılabilir. Kurama uymayan şeyler geçersiz sayılır. Ayrıca böylesi homojen bir toplum kuramı politik alana uyarlandığı zaman totaliter olabilir. O nedenle de kabul edilemez. Sonuç, küçük ve büyük pek çok sosyolojik kuram olduğu ve bu kuramların genel bir düzlemde farklı sosyoloji geleneklerine göre düzenlenebileceğidir. Sosyolojik kuramların çeşitliliği bu kitapta basitleştirilerek anlatılmıştır. Esas itibariyle 3 ana başlık altında kapsamlı, soyut, gelenek, parantez, yapısal işlevcilik, sistem kuramı, hümanist gelenek, parantez, yorumlamacı sosyoloji ve materyalist gelenek, parantez, eleştirel kuram ele alınmıştır. Böylelikle modern sosyolojik düşünceyi etkileyen ve toplumun resmini çizebilmemiz için bize yol gösteren ana akımlar da incelenmiştir. Popper'in her bilim bir problem çözmedir demesi gibi, parantez 1994, sosyolojik araştırmaların tatbikinde farklı yaklaşımlar birbirine karışabilir. Belki de burada yapılan ayrım postmodern toplum için giderek daha da geçersiz hale gelmektedir. Bunlar sosyolojik düşünceyi her geçen gün daha fazla belirler hale gelmektedir. Kuram veya paradigma. Önceki bölümlerde bilimsel bir kuramın, özellikle de bilimsel sosyolojik bir kuramın ne olması gerektiğini açıklamaya çalıştık. Buna rağmen kitabın başlığı olarak sosyolojik kuramlar yerine sosyolojik paradigmalar, klasik ve modern sosyoloji anlayışına giriş ismi tercih edildi. Her şeyden önce temel perspektifleri karşılaştırmalı olarak inceleme amacında olduğumuz için böyle bir tercihte bulunulmuştur. Kitapta kuramlar paradigmatik bir düzen perspektifinden değerlendirilmektedir. Peki bu cümle ile kastedilen nedir? Burada okuyucuların temel sosyolojik argümantasyon tarzlarına vakıf olmalarını sağlaması amaçlanmıştır. Bu da paradigmatik bir yöntemle yerine getirilebilir. Kuramlar çeşit çeşittir. Paradigmalar ise ideal durumda sadece bir tanedir veya modern bilim içerisinde birkaç tanedir. Her bir paradigma içerisinde ise pek çok kuramsal yaklaşım bulunabilir. Sosyolojik kuramlar daha önce de ifade edildiği gibi birer toplum modelidirler. Bu kuramlar gerçeklikle meydana gelen değişimler ve gelişmeler üzerine yapılan hipotezler kurmaya ve toplumsal fenomenleri açıklamaya çalışır. Sosyolojik kuramlarda genellikle pek çok farklı değişken, ve pek çok farklı toplumsal fenomen birbiriyle ilişkilendirilir ve birbirlerini nasıl etkiledikleri gösterilir. Bu, önceki bölümlerde gösterildiği üzere, değerlerin, normların ve rollerin nasıl birlikte uyum içinde olduklarını betimlenerek görece soyut bir düzlem de gerçekleştirilebilir. Örneğin, normların rol davranışlarını nasıl etkilediğini açıklamaya çalışan türden temel kuramlar, paradigmatik bir yöntem olan işlevselcilik içerisinde yer bulurlar. Bu sınıflandırmayı eleştirenlerden biri Anthony Giddens'tir. Parantez 1981. Giddens, bu ayrımın sosyolojik klasiklerin algılanışına dair özel bir geleneğe dayandığını söyler. Ona göre, ihtiyaç duyduğumuz şey endüstri toplumunun uzlaşma ve çatışma yönlerini de içeren kapsamlı bir kuramdır. Böyle bir kuramada ancak bir mitosun başka bir mitosu doğurması gibi sosyolojik eserler içerisinde sadece çatışmacı veya sadece uzlaşmacı unsurların benimsenmesi yoluyla sosyoloji tarihinin özet bir yorumu sonucunda hasıl olan uzlaşma ve çatışma kuramları ayrımı yapmaktan vazgeçilerek ulaşılabilir. Modern sosyoloji uzlaşma ve çatışma unsurlarını endüstri toplumunun gelişimi kuramı hedefiyle birbirine bağlamalı ve mukayeseli incelemeleri yeniden canlandırmalıdır. Parantez Giddens 1981.